Oya Baydar, 19. ayrım, sayfa 336. Hava karlı, her yan bembeyaz. Böyle dolu dolu yağdı mı kar, bizim tepeler pek güzel olur. Sıvasız, kiremitsiz, derme çatma evlerin yoksulluğu, sokakların tozu, çamuru, çöp yığınları, yıkılmış konduların enkazı karla örtülür. Kar gece kondulara yaraşır. Üşürüz. Yoksulluk kış soğuğunda daha bir dayanılmaz olur. İşsizlik kabus gibi çöker mahallenin üstüne. Yine de karı görünce yüreklerimiz hafifler. Çocuklar gibi seviniriz. Böyle diz boyu kar oldu mu, ikide bir de panzerleriyle, silahlarıyla dalmazlar mahalleye. Adı konmamış, görünmeyen bir sınırdır kar. Kar kondumuzu hatırlatıyor. Anamı, babamı, abimi, ablamı, sobanın üstünde mısır patlattığımız, pestil, kuru üzüm, ceviz yediğimiz kış gecelerini. Babamın kapıcılık işi sürüyordu o günlerde. Anam gündeliğe gidiyordu, abim üniversiteye başlamıştı. Birkaç kez yıkımı uğrasa da eşin dostun, mahalle komitesinin, örgütün yardımıyla gece kondumu sağlamca oturmuştu yerine. Kar yağınca geceleri abimle mahallede sokak sokak dolaşır, simit ve boza satardık. Bunlar iyi tüccar olacak, bak gör derdi amcam babama. Simitçilikle tüccar olunsa, aha bizim bütün mahalle karun olurdu. Burada herkesin işi simitçilik derdi anam her zamanki gerçekçiliğiyle. Bugün kar yağarken neden bilmem, anamı özledim, derini özledim, tepelerimi özledim. Üstelik derin aramadı da. Aptal gibi inandım ülkeye. Ne demişti? Başka işleri bilmem ama aşk meselelerinde güvenebilirsin bana. Güvendim, kendi ayağımla ökseye tutuldum. Oraya gidip derinin kapısını çalmak, yüz yüze konuşmak, bu kadına cebimin numarasını vermekten daha az riskliydi. Allah kahretsin. Böyle havalarda bizim oralara otobüs pek çalışmaz. Çalışsa da iki saatte bir falan gelir. Minibüsler seyrek de olsa çalışır ama minibüsçilerin hepsi tanır beni. Çoğu bizdendir, yine de güvenilmez. Kötü niyetten olmasa da çoktandır görünmüyordu, gelmiş falan diye konuşurlar, laf yürür, gereken gerekmeyen duyar. Yine en iyisi otobüs. İlle de gideceksem en iyisi bu karda gitmek. Gören bilen az olur. Üzerinde abimin kaliteli montu var, yine de üşüyorum. Kar lapa lapa yağarken insanın soğuk çarpmaz. Böyle dona çekince soğuk iliklere işler. Bu yıl kış geç geldi ama pir geldi. Önce eve gidip anamı görmeliyim. Yok, önce derini görüp sonra eve gideyim. Neyse ki gül dalının kondusu direniş evlerine yakın değil. O taraflarda kar kış demez, kuş uçurtmazlar. Yine de dikkatli olmalı. Derini boş bırakmazlar. Evi gözetliyorlardır. Gözetleseler ne olur peki? Aranmıyorum ki. Hiçbir korsan gösteriye katılmadım. Polise hiç çatışmadım. Böyle işler sorumlular için değil, sıradan militanlar içindir. Onlar içeri girer çıkarlar. 40-50 defa götürülüp serbest bırakılanları biliyorum. Biri de bir kadındı. Kadınlar bir başka oluyor hakçası. Kavgaya geç giriyorlar, sonra bir de atıldılar mı ortaya, en inatçısı, en direngeni onlar. Güldalı mesela. Kim derdi ki gündelikçi kadın Güldalı direniş evinde ölüme yatacak. Hem de o kadar yapma etmeden diye halde. Hüseyin abi bile ihtimal vermezdi yavuklusunu böyle kahramanca fedaya katılacağını. Dağlara çıktığından beri haber yok. Yaşıyor mudur acaba? Biliyor mudur, duymuş mudur Güldalı'nın ölüme yattığını? Ya derin de ölüme yatarsa? Yaptırmam ona, engellerim. Ama onun ölüm urucuna başlaması, alnına kızıl mantı takıp ölüme yatması, 10 feda savaşçısına, 100 feda savaşçısına bedeli olurdu. Şimdi kavgamız karşısında susup pusanları hareketlendirirdi belki. Derin gibi 10 kişi, aralarında en ünlü yazarların, sanatçıların, devlet adamlarının yakınlarının da olacağı 10-15 kişi gösterse bu yiğitliği, tamam işte, bu iş bitmiştir. Ama yapmazlar. Nerede onlarda o yürek? Buraya gelmeye bile korkarlar. Derin yapar, derin korkmaz. Derin ölüme de yatar inandı mı? Neler saçmalıyorum ben, aklıma hiç getirmemeliyim. Örgüt izin vermiyor demeliyim, niyetlense bile. Zaten çocuk ona emanet. Çocuğu kime bırakacak? Olmaz öyle şey. Ne çok seviyorum onu. Nasıl da unutmuşum sevdiğimi. Şimdi onu kaybedebileceğimi düşününce aklım yerinden oynuyor. Allah beni kahretsin. Sözde devrimci, afra tafra uğruna kırdım sevdiğimi. Yoldaşlığı aşan aşk, devrimcilere ayak bağı olur der bizim sekreter. Öyle midir gerçekten? Hadi canım sen de. Sevdiğin derin ise aşk insanı devrimci kılar. Derine bir an önce kavuşmalıyım, kendimi affettirmeliyim. Bana şimdi bu kadar yakınken, benim dünyama, benim tepelerime, yanı başıma gelmişken, ona uzak durmanın eşeklik olduğunu açık açık söylemeliyim. Sarılıp sarmalamayım güzel bedenini, uzun uzun sevişmeliyiz. Güldalı'nın kondusunun arka kapısına çıkan dimdik kestirme yokuş buz tutmuştu. Postallarım sağlamdı. Bereket, düşe kalka çıktım. Bu yol %100 güvenlidir. Karda buzda kimse bu tarafta dolanmaz. Mahallenin kadrolu köpeklerinden Kurt ile Kont, karları deşerek, savurarak, oynaşarak yokuş aşağı iniyorlar. Beni tanıdılar. İkisi birden yaltaklanarak, kuyruk sallayarak üstüme abandılar. Birlikte karlara yuvarlandık, tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Ilık bir duygu yayıldı içime. Üşümem geçti. Her şey yolunda gidecek. Her şey güzel olacak. Neden olmasın? Üstüme ulaşmış karları silkeleyerek doğruldum. Bir kar topu yapıp itlere salladım. Yine oynayarak, zıplayarak karları tozuta tozuta uzaklaştılar. Evin arka avlusuna yaklaştığımda durup geceyi dinledim. Köprünün ağırlaşmış, seyrekleşmiş trafiğinin bildik uğultusu ve yandaki evlerden birinden dışarı sızan güzel türkü bizim türkümüz. Mitralyöz, mitralyöz, halay başı mitralyöz. Halkımız kazanacak, can yoldaşım sana söz. Arka kapının yanında avlunun girişindeki karaltıyı hemen seçemedim. Orada öylece pusuya yatmış, kıpırdamadan duruyordu. Kaskatı kesildim. Yerime çakıldım, gözlerimi yumdum bir an. İnsan ne garip. Tehlikeden değil, tehlikeyi görmekten korkuyor. Kıpırdamadan, ses çıkarmadan karaltıdan yana baktım. Karın ışığında upuzun burnunu gördüm. Havuçtandı. Kahkahamı güçlükle tuttum. Montumu fermuarına açıp göğsümü ayaza verdim. Burnu havuçtan, gözleri ve düğmeleri kömürden, ağzı portakal kabuğundan bir kardan adam. Kafasına da eski bir kasket geçirilmiş. Derin çocuklar eğlensin diye yapmış olmalı. Bir anlık budalaca gerginlikten sonra yavaş yavaş gevşerken bu kış günü buralara sürükleyen karşı konmaz arzuyu tüm bedenimde hissettim. Onu istiyordum. Hemen şimdi, gecikmeden. Bir kadına değil, ona acıkmıştım. Onu seviyordum. Kardan adamın yanında dikilip dururken sevdiğime sarılmaktan başka bir şey umurumda değildi. Kondunun bu yönünde banyo ve tuvaletinki hariç pencere yoktu. İçeride ışık yanıp yanmadığı görünmüyordu. Arka kapı derme çatmaydı. Hüseyin abi gereğinde buradan da çıkılabilsin diye güvenlik nedeniyle açmıştır bu kapıyı. Bizim yoldaşlar bazen küçümserler ama bana sorulursa o kuşağın devrimci uyanıklığının, deneyiminin yarısına bile sahip değiliz biz. Burayı sağlamlamalı diye geçirdim içimden. Kapıya iyice yaklaşıp içeriye kulak verdim. Konuşma sesleri duyuluyordu. Belki de televizyon açıktı. Daha dikkatli dinlemeye çalıştım. Hayır, televizyon değildi. Daha doğrusu televizyon açıktı ama başka sesler de vardı. Derinin sesini tanır gibi oldum. Bir an kararsız kaldım. Doğrusu dönüp gitmekti, yapamadım. Kulağımı tahta kapının aralığına dayayıp sesleri ayırt etmeye çabaladım. Derinin sesini iyice duyuyordum. Öteki bir erkek sesiydi. Hiç yabancı gelmeyen bir ses. Bazen bir yüzü, bir sesi tam anımsamazsınız ama duyduğunuzda içinizde kötü ya da iyi bir duygu belirir. Ses içime huzursuzluk yayıyordu. Theo diye düşündüm bir an. Hayır, Theo değildi. Theo'nun Türkçesi hemen anlaşılır. Yaşamları ortaya koyup ölmeye başla. Zaman, senin, ilkel, bla bla dediğin sözler, gerçeklik, silah kazandı. Bu derinin sesiydi. Cümleyi tümüyle anlayamasam bile kopuk kopuk sözcükleri birbirine ekleyebiliyordum. Yaşamlarını ortaya koyup ölmeye başladıkları zaman ilkel, bla bla dediğin o sözler gerçeklik kazandı, silah gücü kazandı gibi bir şey söylüyordu. Adamın cevabını daha iyi anladım. O sözler sadece kendileri için gerçek. O silah da sonunda kendilerini vuruyor. Birden buna benzer bir cümleyi bir yerde okuduğumu anımsadım ve içerideki adamı tanıdım. Turgut Ersin. Kan beynime sıçradı. Oraya, kapının karlı eşiğine çöktüm. Bu herifin böyle bir gecede ne işi var burada? Ben başlarım böyle kamuoyu yaratma, medyayı etkileme çalışmasına. Ulan ne kadar kar zampara varsa kızın peşinde. Ama anam ne der? Dişi köpek kuyruğunu sallamasa ayıp ediyorum. Yakışmıyor, yakışmıyor oğlum Kerem Ali. Devrimci adam, komünist adam böyle mi yaklaşır kadın sorununa? Allah kahretsin. Devrimci insan değil mi? Komünist erkek değil mi? Ben aylardır yüzünü görmedim, elini tutmadım sevdiğimin. Herifler bu evde cirit atıyorlar. Tüh, o ülküyü buldu da kurtulduk. Şimdi de bu herif çıktı. Ünlü köşe yazarı. Peki biz itmedik mi kızı bunun kucağına? Davamıza kazanacağız da bok olacak sanki. Herif, sorgulama, hesaplaşma, yüzleşme, Marksizmin ekonomist sapmalarını ayıklayıp felsefi etik kökenine dönme diye büyük büyük laflarla kendi geçmişini satmış, inancına ihanet etmiş, biz sersemler de bunu gibilerden medet umuyoruz. Kafam dupduruydu. Öfkem ve arzum kafamın içini yıkamış, yalınlaştırmıştı sanki. Yandaki evlerden birinden dışarı sızan mitralyöz türküsü sona ermişti. Varoşların prensi şarkısı çalınıyordu şimdi. Sözleri değiştirildi mi tam bize uyuyor. Bekle kızıl günleri, açlık, tutsaklık yeter. Devrimci prensine bir gül at pencerenden. Baroşların kaderi bir gün değişecektir. Rahmindeki isyana bir selam olsun benden. Evin yanından dolandım, ön kapıya geldim. Kapıyı kendi usulümce üç kısa bir uzun çaldım. Sessizlik. Açmayacak mı? Açmazsa korktuğu, sakladığı bir şey var demektir. Korkması, tedbirli davranması doğal değil mi şu günlerde? Hele de böyle bir yerde. Ama ben onun için kendimi tehlikeye atarken, örgütü bile tehlikeye atarken o burada. En iyisi kapıda dikilip durmak yerine geceye karlara karışıp gitmek, bu sevdadan vazgeçmek. İçeriden kim o diye bir ses geldi. Derinin değil, adamın sesi. Şimdi buyur bakalım, buradan ye. Kerem Ali yoldaş, adama ne cevap vereceksin? Hala çekip gidebilirdim. Semtimin bildik sokaklarının gizli köşelerinin ve karın kuytusuna sığınabilirdim. Doğrusu bu olurdu. Yapamadım. Benim dedim. Ben, Kerem Ali. Yine bir sessizlik, sonra hafif tıkırtılar oldu. Kapının sürgüsü çekildi, derin kapıyı açtı. Postallarımdaki karları silkelemek için ayaklarımı birkaç kez yere vurdum. Yarı açık kapıdan içeri, daracık girişe süzüldüm. Hiçbir şey söylemedim. Konuşmasına da fırsat vermedim. Ona sıkıca sarıldım. Dudaklarını kaçırsa da vücudunu geri çekmedi. Seni özledim diye fısıldadım kulağına. Kulak memesini dudaklarımın arasına aldım. Hafifçe ısırdım. Bundan hoşlanırdı. Ama bu defa gevşemedi. Teslim olmadı. Arzuya yenilmedi. Zaten o adam içerideyken yüzünde daha önce görmediğim tuhaf bir gülümsemeyle elimden tutup oturma odasının kapısına doğru çekti. Hava soğuk, üşümüşsündür. Üstünü içeride, odada çıkarırsın. Dışarının soğuğundan sonra oda havasız ve sıcak geldi. Turgut Ersin, kahverengi kadife pantolonu, kahverengi yün kazağı, entel sakalı ve piposuyla köşedeki koltukta bacak bacak üstüne atmış oturuyordu. Yanındaki sehpanın üzerinde bir kitap, son çıkan kendi kitabı ve içki kadehi duruyordu. Her zamanki gibi sakindi. Merhaba dedi. Rahatsız olmuş ya da şaşırmış bir hali yoktu. Selam dedim, aynı rahatlıkta görünmeye çalışarak. Geç otur dedi derin. Adamın karşısındaki koltuğu işaret ediyordu. Anımın sözünü hatırlayıp içimden güldüm. Kimisine geç otur, kimisine buyur bu köşeye otur denir derdi anam. Kişiye gösterilen itibarın derecesini anlatmak için. Üstümdeki montu, yün atkımı falan çıkarırken bir yandan da derini gözlüyor, Turgut Ersin'le aralarındaki ilişkin derecesini kestirmeye çalışıyordum. Konyak ya da sıcak şarap içer miydin ısınmak için? Biliyorsun, içkiyle pek aram yoktur. İçki değil, ilaç niyetine. Karanfilli, konyaklı sıcak şarap soğuk algınına birebir gelir. Bugünlerde herkes hasta, fena bir grip salgını var. Ben yine de çay içeyim eğer varsa. Hemen bir poşet sallandırırım. Uzun zamandır ortalarda yoktun. Cep telefonunda cevap vermiyor. Annene rastladım birkaç kez. Açlık grevleri, ölüm oruçları başlayıp da buralar karıştığından beri eve pek uğramadığını söyledi. Ben de üstelemedim. Ülkü'yle karşılaştık bir süre önce. Sana onunla haber yolladım. Söylemedi mi? Unuttu herhalde. Güldal'ı ölüm rucuna başladıktan sonra geçen hafta Umut ağır hastalandı. Hala da ateşi tam düşmedi. O sıralarda Ülkü sık sık gidip geldi buraya. Doktor falan getirdi. Gece çocuğu bekledi. Herhalde o telaşta unuttu söylemeyi. Bana kazık attın demek Ülkü Hanım. Beklenirdi. Hani aşk işlerinde güvenilirdi ona. Bu da sana bir ders olsun Kerem Ali. İnşallah çok pahalıya ödemezsin bu dersi. Cebimi hemen yarın kapatıp yeni bir numara almalıyım. Allah kahretsin. Siz, topunuz, siz. Turgut Ersin'in gözlüğünün üzerinden düşünceli bakışlarla bizi izlediğini gördüm. Çocuk şimdi nasıl diye sordum ilgili görünmek için. Bir yandan da sehpanın üstünde duran kitabı almış karıştırıyordum. Düzeliyor ama beni korkuttu. Annesine ihtiyacı var. Bana da alışık, yine de annesini özlüyor. Sanki annesi gelse, onu bağrına bassa, geceleri yanında kalıp ısısa daha çabuk iyileşecek. Küçücük çocuk, anlamaz sanırsınız. Öyle bir anlıyor ki. Yeni kitabınız çıkmış dedim önemsemeyen bir sesle. Yine aynı tezler mi? Cevap vermeye değmez gibisinden bir el hareketi yaptı. Onu ölmekten vazgeçirin dedi sakin ama buyurgan bir sesle. O ana kadar lafa karışmamış, içkisini yudumlamakla, sakalıyla oynamakla yetinmişti. Kimsenin buna hakkı yoktur dedim. Güldal'ı feda eylemine kendi iradesiyle katıldı. Tıpkı öteki kadınlarımız gibi. En başta iyice düşünüp düşünmediği soruldu, çocuğu hatırlatıldı. Siz de TC devletinin gözlükleriyle bakıp insanları zorla ölüme yatırdığımızı mı düşünüyorsunuz yoksa? Şimdi ona vazgeç demek, iradesine, devrimci kararlılığına, kişiliğine saygısızlık etmektir. Eğer vazgeçerse bir daha kendine saygısı kalmaz. Artık buralarda yaşayamaz, bir paçavra olur. Oysa şimdi bir feda savaşçısı, bir kahraman o. Anlayamadığınız bu işte. Hadi Kerem Ali hadi. Bir an devrimci şablonlarla örgüt ağzıyla konuşmaktan vazgeç. 19 Aralık katliamdı. Kim aksini iddia edebilir ki? Ama örgütün gitgide azalan kamuoyu ilgisini ve sempatisini çekebilmek için, insanların vicdanına daha fazla dokunsun diye anaların, eşlerin, çocuk yaşta kızların, delikanlıların ölüm orucuna başlamasını teşvik ettiğinizi hepimiz biliyoruz. Tabii zorla yatırılmadılar ölüme, biliyorum. İnsanlar ölmeye zorlanamaz ama özendirilir. Dini tarikatlar da, savaşta komutanlar da bunu yaparlar. Demin senin de dediğin gibi çevresinden soyutlanma, dışlanma korkusu salınır kişinin içine. Öyle bir noktaya getirilir ki insan, neden ölmeyi beceremedim diye kahrolur. Zorlamanın en sinsi, en kötü biçimidir bu. Sizinle bu konuyu tartışmak istemiyorum. Çünkü farklı yerlerden bakıyoruz. Bizi hiçbir zaman anlamayacaksınız. Yaşam kutsaldır sözlerinin arkasına sığınıp, ölüm oruçlarına saldıranlar kimler? Ne kadar samimiler. Bu söz yaşama saygın değil, kendi can telaşlarının, dersiz dünyalarının, barlarının, kafelerinin, kitaplarının, köşelerinin, şöhretlerinin perdesinden başka nedir? Şu akıllı solculara bakın. Kendileri bedel ödemeden birileri özgürlükleri getirsin isterler. İçeride, dışarıda bizler bütün halkın özgürlüğü için ölürken bizim sırtımızdan reklam yapmanın adı akıllılık hem de solculuk oluyor. Onlar ölüyor, ya sizler? Fikirleriniz uğruna, davanız uğruna ölmeyi göze alabilir misiniz? Kendi kendimi acite etmiştim yine. Turgut Ersin'in gözünde komik olduğumu biliyorum. Onun gibilerin yukarıdan bakan pis soğukkanlığından, tuzu kuru dinginliğinden nefret ediyorum. Hayır, almam. Çünkü fikirlerim yanlış olabilir. Bu söz bana ait değil, Russell'a ait. Kendinle tutarlı olmak uğruna ölebilir misin diye sorsan soruyu, o zaman evet derdim. Bu arada geçerken aklıma geldi, kişinin kendi iradesi kavramı da göreli bir kavramdır. Başka bir güce, bir örgüte, bir cemaate, ideolojik veya dinsel bir üst belirleyiciye delege edilmiş irade, kişinin özgür iradesi midir? Tartışmalı bir konu ama bu akşam tartışmayalım. Dostça söylemek istediğim şey şu, bu ülkenin, bu devletin, hatta halkın ölüler umurunda değildir. Yüzlerce, binlerce yıl önce, örneğin Nike ayaklanmasında 50 bin kişi öldü bu kentte. Doğuda düşük yoğunluklu savaşta kendi resmi rakamlarıyla 30-40 bin kişi öldü. Siz sanıyorsunuz ki ölümler başlayınca geri çekilecekler, koşullarınızı kabul edecekler. Ölen feda savaşçıları ne devletin ne de örgütlerinizin umurunda. Şefleriniz ölüler üzerinden politika yapmaktan, cesetler üzerinde yükselmekten vazgeçmeliler. Güldalı ile günler geceler boyu konuştum dedi Derin, havayı yumuşatmaya çalışarak. Hapishanede o cehennemi yaşamasaydım, 19 Aralık'ta insanların nasıl tutuştuğunu, nasıl fare gibi, böcek gibi avlanmaya çalışıldığını görmeseydim, ölümü tanımasaydım, belki de hiç cesaret edemezdim kendimi feda etmeye. Ama artık ben başka bir benim dedi. Onu anlayabiliyorum. En baştan bu eylime katılmamaya ikna edebilseydik iyiydi. Ama şimdi hiçbir adım atılmamışken, hiçbir sonuç alınmamışken, bırak, dön, vazgeç denemez ona. Bu onu küçümsemek olur. Eylemin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmıyorum ben. Demin kendimle tutarlı olmak uğruna ölebilirim dedin. Bence inancı uğruna ölmekle kişinin kendisiyle tutarlılık uğruna ölmesi arasında hiçbir fark yok. Varsa bile ben anlamıyorum. Bu aşamada yapmamız gereken eylemi tartışmak değil, bir çözüm bulunmasına çalışmak. Ölümlere değil de çözüme destek vermek. Birden kendimi çok, çok yorgun hissettim. Oracığa uzanıp, başımı sevdiğimin kucağına gömüp uyusam, bu kabus, bu korku, bu bitmeyen kaçaklık, bu koşu sona erse. Bir oğlum olsa Derinden, adını Şafak koysam, kış bitse, tepelere bahar gelse, insanlarımız yeni bir güne uyansa, kimse ölmese. Siz yine de yazın dedim. Deminkinden çok farklı, yumuşak ve dostça bir sesle. Derin güzel anlattı. Ölümlere destek vermeseniz, eyleme karşı olsanız bile çözüm arayışlarına destek vermeyi sürdürün. Kim dediniz? Hani Razıl mı ne? O ne derse desin, insanların inançları uğruna ölmeyi göze almaları yaşamlarına anlam katar. Belki sizlerin yaşamlarının farklı anlamları vardır ama bizim buralarda ne devrimci kuruluş umudundan başka sarılacak ne de inancımızdan başka kaybedecek şeyimiz var. Söylediklerimden kendimle memnun kaldım. İşte budur, böyle söylenir. Üstelik cümlenin sonunu bu lafta burada bitti gibisinden güzel vurgulamıştım. Ben artık kalkayım dedi Turgut Ersin. Arabayı aşağıya durağın oraya bırakmıştım. Saat 23'te televizyonda tartışma programına katılacağım. Bu türden programlardan nefret ediyorum. Ama konu ölüm oruçları olunca hayır demek zor. Görüyorsunuz ki görevimin başındayım. Nasıl demiştin Derin? Ölüme değil, çözüme destek vermek. Bu sözü kullanabilir miyim izninle? Tabii çözümü iki tarafın da istemesi gerekiyor. İstersen seni de bir yere kadar bırakayım Kerem Ali. Sağ olun. Ben biraz daha kalacağım. Derinle konuşacağım bazı şeyler var. Odadan ikisi beraber çıkarken yerimden kalkmadım. Sokak kapısı kapanmadan önce dışarıda bir sessizlik oldu. Adamın Derin'i öpüp öpmediğini düşündüm. Kulak kabarttım, bir şey işitmedim. Derin'e duyduğum istek, adamla öpüştüğünü düşündükçe çahlanmıştı. İsteyip istemedik, umurunda değildi. Ben buralara kadar gelip sadece kendimi değil, örgütü de tehlikeye atmayı göze alacağım da onunla aslanacak. Değişen nedir ilk seviştiğimiz günden bu yana? Nasıl da istekliydi o gün? Bakire miydi? Anlayamamıştım. Karnımda kalmış bir soru da bu işte. Neden bu gece istemesin beni? Değişen ünlü yazarımızın varlığı mı? Saçmalıyorum. Sevdiğim bu gece de yine benim olacak. Sonraki günlerde yanlış neredeydi diye uzun uzun düşündüm. Sadece yenilgi düşündürür ve sorgulatır. Yenilgiyi derinlemesine kavramak için gerçekle yüzleşebilme cesareti gerekir. Bu cesareti gösteremeyenler hiçbir şeyi değiştiremezler. Ne kendilerini ne de dünyayı ve hep yenilirler diye yazmıştı Turgut Ersin bir yazısında. Hatırlıyorum, örgüt o yazıyı revizyonist bloğun yıkılışı karşısında küçük burjuva dönekliğine kılıf arayan yılgın bir aydının zararlı fikirleri olarak sert biçimde eleştirmişti. Sadece yenilgi düşündürür derken adam haklıydı. O geceye kadar Derin'i çok özlemiş, çok istemiştim ama ilişkimizin anlamını hiç düşünmemiştim. Yazarı geçirip gecenin ayazını peşinden sürükleyerek odaya döndüğünde sarılmak için ona doğru yürüdüm. Siyahlar giyinmişti. Siyah kazak, siyah pantolon, düz siyah ev pabuçları. Evde ya çıplak ayaklı ya da ince rahat ayakkabılarla dolaşırdı. Onu terlikli hiç görmedim. Çizgili pijamalardan ve terliğin her çeşidinden nefret ettiğini söylerdi. Siyahlar içinde büsbütün ince uzun görünüyordu. Onun isteğiyle gidip de benim sıkıntıdan uyuyakaldığım Angelopoulos filmlerindeki karalara bürünmüş yaslı Yunanlı kadınlara benziyordu. Ona doğru yürürken gerçek değil de hayal olduğunu düşündüm. Umut adlı ölü çocuğun izini sürerken buralara sürüklenmiş bir ölüm meleğiydi. Aradığını bulunca, ölüsüne sahip olunca bir daha dönmemek üzere kaybolup gidecekti. Karşısında durdum, elini uzattı. Hırsla, ayların açlığıyla, şehvetle sarılacağımı hayal etmiştim. Ama öylesine cisimsiz, bedensiz, ruh gibi görünüyordu ki duraksadım. Buz kesmiş elinden tutup beyaz siirt battaniyesi serili divana doğru geriledim. Yanıma oturdu. Başını omzuma dayadı. Saçları göğsüme, omzuma yayıldı. İçin için usul usul ağlıyor muydu bilmiyorum. Nefesini bile duymuyordum. Ürperdim. Soğuktan değil, şeytan okşamasından. Saçlarını okşamak, ona güzel sözler söylemek, avutmak istedim. Yapamadım. Beceriksizce çenesinden tutup dudaklarına uzandım. Dudakları soğuktu. İsteksizdi. Bedenime yaslanmış bedeni hareketsizdi. Daha sıkı sarıldım. Hafifçe kıpırdandı, uzaklaştı. Bacaklarını altına toplayıp kendi etrafında bir koza ördü. Siyah kozasına kapandı, dokunulmazlaştı. 2 yıl dedi. Ülke ile birlikte sizinle eve geldiğimizden bu yana tam 2 yıl geçti. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Başımı salladım. Evet, 2 yıl oldu. 2 yıla çok şey sığdı sevgilim. Onu kendime çekmeye, göğsüme bastırmaya çalıştım. Vücudu gerildi, direndi, ısrar etmedim. Aşağıdaki evlerde ölüyorlar dedi hıçkırır gibi. Direniş evleri dediğiniz gece kondular aslında ölüm evleri. Ve biz, ben de dahil, ölümü kutsuyoruz. Çünkü yaşamak ve yaşatmak için yeterince güçlü değiliz. Cesur değiliz, umutlu değiliz. Ölüyorlar, biz de ölüme alkış tutuyoruz. Çocuk arka odada ateşler içinde yanarken annesi orada ölüme yatmış, gün sayıyor. Ben de bu çılgınlığa ortak oluyorum. Çünkü dur diyemiyorum, önleyemiyorum. Çünkü şu kahrolası dünyada ölüme yatanları mutlu edebilen, insan olduklarını duyuran tek şey ölümü ölerek meydan okumak. Güldalı'ya ölme diyemem, ona engel olamam. Çünkü yaşamında ilk kez kendini farklı, saygın ve kahraman hissediyor. İlk kez kendini aşma duygusunu tadıyor. Ona vazgeç bırak diyemem. Vazgeçerse hiç olacak, dışlanacak. İnsanların ölümle var olabildikleri, hem kendilerinin hem de başkalarının gözünde ölümle saygınlık kazanabildikleri bir dünya. Nasıl bir dünyadır? Sayıklar gibiydi. Belki de çocuktan mikrop kapmıştı. Ateşleniyor, hastalanıyordu. Buraya taşınırken mutluydum dedi. Karşı kıyıya geçtiğimi, gemileri yaktığımı, yerimi nihayet bulduğumu, yaşama bir anlam verebileceğimi, İçimdeki boşluğun dolacağını sanıyordum. Şimdi yapayalnızım. Sokağa atılmış küçük bir ev köpeği kadar yalnızım. Ne yapsa, ne söylese, gözümün önünde o adamlarla sevişse içimi bu kadar acıtamazdı. Sözleri göğsüme batırdığı bir bıçak gibiydi. Onu ne kadar sevdiğimi, aşkımın ne kadar umutsuz olduğunu, alnımın orta yerine çakılan bir çivi acısı gibi hissettim. Yalnız değilsin, ben varım diyemedim. Yalnızlığı aşmaya yetmeyen bir aşkın, yalnızlığa yenik düşen bir ilişkinin anlamsızlığını ve vazgeçilebilirliğini düşündüm. Ondan, kendimden, ilişkimizden hınç alırcasına, sevişelim dedim, sevişelim, belki bir işe yarar. Karları yara yara buraya gelirken içimi dağlayan arzuna eser kalmamıştı. Bedenlerimizin yakınlaşmasının aramızdaki yitip gitmiş bağı onarabileceğini umut ediyordum sadece. Tek bir söz söylemedi, olmazlanmadı. Siyah kozasını çözer gibi kıpırdandı, gerindi, divandan kalktı. Aceleyle, neredeyse tek bir hareketle çıkardı üstündekileri, çırılçıplak kaldı. Böyle düşünceler, böyle benzetmeler Theo'ya yakışır. Ama o anda gözüme bir gün beni de peşinden sürüklediği eski bir kilisedeki çıplak bedeni saçlarıyla örtülü Meryem gibi göründü. Bakire Meryem değil, öteki Meryem, günahkar Meryem, Maria Magdalena bu. İsa'nın tanıdığı, seviştiği tek kadındı belki de demişti. Hani günahkar olduğu için taşlanarak öldürülecekken İsa ilk taşı günahsız olan atsın deyince kimsenin elindeki taşı atmaya cesaret edemediği fahişe. Çocukluğumda ninemin anlattığı kıssalardan birini hatırlamıştım. O kıssada da rejmedilecek günahkarı kurtarmak için Hazreti Ali ilk taşı günahsız olan atsın der. Seviştik. Kısa sürdü. İçine boşalmamak için çaba gösterdim. Kesildim. Aşk değil, zevk değil, doygunluk değil, yalnızlık ve ayrılığın kederiydi paylaştığımız. Soyunduğu kadar çabuk giyiniverdik aralarını. Her zaman yaptığı gibi yıkanmaya falan gitmedi. Emirgan'daki villada ilk seviştiğimiz gün yataktan kalkıp banyoya girerken bembeyaz bir çarşafa bürünmüştü. Yine böyle tasvir gibiydi, yine gerçek dışıydı, hatırladım. Sen git artık dedi, çocuğun yattığı odanın arka kapısına yönelirken. Ama böyle, böyle nasıl olur biz, peki neden? Kapıda durdu, anlayamadığı bir şeyler mırıldandı. Sen gidince ağlayacağım dedi tilki. Ama evcilleştirmemi sen istemiştin dedi küçük prens. Madem ağlayacaksın o zaman ne kazandın? Kazandım dedi tilki. Senin buğday rengi saçların var. Buğdayların rengini kazandım. Bunları arka odanın yarı açık kapısına dayanarak tiyatro sahnesindeymiş gibi söylemişti. Ayrılırken ağlayacağız ama ikimiz de kazandık. Seni tanımadan önce buralar gece kondularla dolu pis yoksul varoşlardı benim için. Şimdi bu tepelerin rengini, inançlarını, isyanını, duygusunu, gül dalıyı, küçük umutu kazandım. Ben düşman topraklarından gelmiş şımarık bir burjuva kızıydım senin için. Cümlesini tamamladım. Şımarık burjuva kızlarının da sevilebileceğini, bizim yana geçebileceğini öğrendim. Seni sevmiş olmayı, aşkı seninle tanımayı, İstanbul'un güzelliklerini görmeyi kazandım. Yüzünde donuk bir gülümseme belirdi. Gözleri sanki içerden kaynağı belirsiz bir ışıkla aydınlanıyordu. İkimiz de olduğumuz yerde durmuştuk. Ne o ne ben bir adım atıyorduk. Son söz söylenmemişti ve benim söyleyecek bir şeyim yoktu. Kapıyı iyi çek giderken içeri soğuk girmesin dedi. Tam dönüp çocuğun uyuduğu arka odaya gidecekken vazgeçti. Tortu döküntü kalmasın aramızda. O 285 basamaklı yokuşun üstündeki mahallede oturan adamın oğlunu, hani kimliği bir türlü ortaya çıkmayan dördüncü kişiyi örgütün infaz ettirdiğini biliyorum. Ama yanılıyordunuz, ajan değildi, muhbir hiç değildi. Sadece Umut'un arkadaşıydı ve uyarmaya gelmişti. Cinayeti, pardon, yanılmışız diye düzeltmek ne yazık ki olanaksız. Ölüler geri döndürülmez, tıpkı ölüm orucunda gidenleri geri döndüremeyeceğimiz gibi. Kanım dondu. Açık yürekli mi davranıyor yoksa ağzım mı arıyor? Tetiği çekeni ben olduğumu biliyor da söylemiyor mu? Çocukluğumda... Rüyalarım kabusa dönüştüğünde bir kara şeytan mı, dev bir kara tavşan mı seçemediğim bir yaratık yolumu keserdi. Kaçmaya çalışırdım ama boşuna. Tam yakaladığı anda kanter içinde uyanır, korkudan katılarak anamın koynuna koşardım. Şimdi içimde aynı duygu vardı. Kara tavşan ya da şeytan karşı kapıda durmuş bana gülümsüyordu. Ürkütücüydü ama güzeldi. Şimdi git. Ne zaman istersen, ne zaman gerek olursa gel. Olmadı telefon et, haber sal. Güldalı yaşadıkça ben çocukla buradayım. Örgütsel bağlantıyı da zorunlu olmadıkça bir başkasına devretme lütfen. Benim için böylesi daha rahat. Cevap vermedim. Kapıyı dediği gibi sağlamca çekip karlı geceye karıştım. Yenilmiştim. Artık sevgilim değildi. Kadınım olmayacaktı. Şafak adlı çocuk hiç de olmayacaktı. gecenin ayazında buzlaşmış kar kümelerinin postallarımın altında ezilirken çıkardığı sesi dinleyerek ağır ağır evimize, anama doğru yürüdüm. Kalbi kırılmış ve korkmuş bir genç adamı anasından başka kim teselli edebilir ki? O gece riskini göze alıp evde kaldım. Başımı anacığımın kucağına dayadım. Ateşi tazeledi, haylazoğlu gelmiş diye. Mangaldaki sıcak küllere kestane ve patates gömdü. Sende bir şeyler var, Allah da açılırsın dedi. Şu hapishanelerdeki durum, ölüm oruçları, aşağı evlerde ölüme yatanlar kurcalıyor kafama anam diye yalan söyledim. İnanmadığını biliyordum ama üstelemedi. Devlet kılını kıpırdatmıyor, öldürüyor. Bari siz izin vermeyin ölmelerine, vazgeçirin, kurtarın. Ölüden hayat doğmaz oğul, ötesi boş söz. Ya ben de ölüme yatsaydım anam, ben ya da temsil ablam, ne yapardın o zaman? Evlatlarım ölüme yatsaydı, bak yemin ediyorum, ortalığı yakar yıkar kurtarırdım, ölüme bırakmazdım. Galan öyle fedaymış, örgütmüş, devrimmiş, laf kalabalığını aldırmazdım. Bir şehidim var benim, yeter. Örgüte göre hava hoş. Örgüt doğurmadı ki canları ama analar bırakmaz. Baba bırakır belki. Çünkü erkeğin gururu evladın canından önce gelir çoğu kez. Unutma, İsmail'i kurban etmek için bıçağı kaldıran babası Hazreti İbrahim'dir. Doğuran ana kendi ölmeden bırakmaz evladını ölüme. Bırakıyorsa bir maraz, bir yanlışlık vardır içinde. Tanrı, Hazreti İbrahim'i gökten bir koç indirmedi mi anam? İmanını denemişti kulunun. Görmüştü ki imanı oğlunu kurban edecek kadar büyüktü. Örgütle imanlı mı deniyor kullarının? Bunca ana kuzusu öldü yetmedi mi? Örgütle devlet Allah'ın inayetine sahip değiller. Hani nerede gökten inen kurbanlık koçlar? Bir tek yasa, bir emir, bir işaret nerede? Bilinçlerini yitirmeye başlamışlar diyorlar. Bilinci yitince insan davasını bile hatırlamaz. Neden ölüme yattığını, derdinin, isteminin ne olduğunu hiçbirini hatırlamaz. Tecride mi karşıydınız sizler? Ölümden büyük tecrit var mı ki? Kes anam. Bunları dinlemeye gelmedim. İşler senin küçük aklına göre değil. Seni özledim de geldim, o kadar. Bugün de ne bela günmüş böyle. Herkes aş yerine nasihat veriyor. Bana bak, terbiyesizlenme. Şimdi bütün sevdiklerinin başı üstüne yemin et bana. Öyle ölüme falan yatmayacağına, kendini öldürtmeyeceğine yemin et. Ananı, bacanı takmasan da derin kızımın üstüne yemin et. Tamam, tamam anam, yemin ediyorum işte. Öyle tek ayağını havaya kaldırmadan, şimdi sopayı indiririm bacaklarını. Gerçekten de çocukluğumda yalan yere yemin ederken yaptığım gibi tek ayağımı havaya kaldırmış olduğumu fark ettim. Kendime güldüm. Ateşten maşayla aldığım sıcak kestaneleri parmaklarım yana yana soymaya çalışırken anamın son sözlerini evirip çeviriyordum kafamda. Ne demişti? Bilinci yitince insan davasını bile hatırlamaz. Ölümden büyük tecrit mi olur? Gece yarısının eli kulağındayken cep telefonum çaldı. Telefonun minik ekranına çıkan numarayı hemen tanıdım. Önderlikle bağlantı sağlayan yurt dışı bürosunun İstanbul'daki irtibat numarası. Kod adı yakın. Sadece çok acil, gizli ve önemli haberleşmeler için kullanılan bağlantı. Ateşten bir kestane alıp avucumda sıktım. Duyduğum acı yüreğime iyi geldi. Bu gece kabusta hiç bitmeyecek mi? Bir an, kısacık bir an, telefona cevap vermemeyi, aleti kapamayı götürüp de silahın kaybolduğu sulara atmayı düşündüm. Düşündüm, Allah'ıma kitabıma. Kimse bilmese de ben biliyorum. Derinde alıp ne örgütün, ne törenin, ne ölmenin, ne öldürmenin, ne savaşın, ne zaferin olmadığı bir dünyaya kaçmayı, kaybolmayı düşündüğümü. Sonra telefonun küçük yeşil tuşuna dokundum. Emmin memleketten döndü, seni de özlemiş. Eğer vaktin varsa gelsin yarın der, dedi telefondaki ses. Gelirim erkenden. Hali varsa anamı da getiririm belki. Emmime selamet. Nerelere götüreceğim beni, diye sordu anam. Herifin biri yanlış numara çevirmiş. Emmim seni istiyor deyince ben de dalga mı geçtim. Bu kışta kıyamette seni bir yere götüreceğim yok. Korkma anam. Sen bir örtüyü ver de şuraya. Minderliğin üstüne kıvrılayım ben. Yarın erkenden gideceğim. İşim var. Sadece kazağımı çıkarıp divana öyle uzandım. Rüyamda tavşan mı, şeytan mı, o uğursuz kara yaratığı gördüm yine. Kaçmadım, üstüne üstüne yürüdüm bu defa. Tam mı yakalayacaktım, suret değiştirdi. Alnına kızıl şehadet bandı takmış, derinin suretine büründü. Kızı bırakacaksın dedi. Rahat bir nefes aldım. Kız beni çoktan bıraktı diyemedim. Tamam, zaten görmüyorum artık dedim. Tezkeresi eline verilmiş, aptal aşık olmaktansa dava ve örgüt uğruna aşkından vazgeçen devrimci sayılmak iyidir. Kız karışık dedi. Bak bu hoşuma gitmedi işte. Göze aldım. İda sağlamdır dedim. Bu konuda bana güvenin. Kıza haksızlık edilmesin. Örgüt disiplinine uyarım ben. konu bu değil. Ama elmalarla armutları ayırmayı başarmalıyız, değil mi yoldaş? Buluşmayı bizim gibilerin pek uğramadığı Nişantaşı'ndaki sosyetik bir yerde ayarlamışlardı. Kahve ile restoran arası, içki de içilen, pub denilen bir yer. Kod adını bile bilmediğim, yurt dışından gelmiş yoldaş, orta yaşlı, kalantor biriydi. Giyimi kuşamı, duruşu, ikimize de bira ısmarlarken garsonla bira markalarını tartışması, piposu. Kimse örgütlendir demez. Kıza lafımız yok. Ama çevresi çok kuşkulu. Babası hakkında bütün bilgiler toplandı. Adam devletin en derinlerindenmiş. Yoldaşlarımıza yönelmiş pek çok kanlı operasyonda, abinin öldürüldüğü örgüt evine düzenlenmiş saldırıda falan parmağı var. Kızın günahı yok tabii. Yine de güvenlik açısından soru işareti doğurur. İtiraz edecektim, vazgeçtim. Önderliğin gözünde kendimi yıpratmamalıyım. Yoldaş benimle kızı bırak demek için buluşmamıştır. Başka önemli konular vardır mutlaka.